Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin temizlik bölümlerinden devam ediyoruz. Kitabul Vudu 67. baptayız. İçine pislik düşen yağ ve suyun hükmü. Yağın içine pislik düşerse, suyun içine pislik düşerse ne yapılır? Onunla ilgili bir bölüm bu. Meymune radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Muhtereme zevcelerimizden, validelerimizden, Peygamber Efendimizin muhtereme zevcelerinden, Ümmühat-ı Mümineyn annelerimizden Meymune radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e donmuş yağın içine düşüp ölmüş farenin hükmü soruldu. Donmuş farenin içine, donmuş yağın içine düşüp ölen farenin hükmü soruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fare ile etrafındakini alıp atınız. Donmuş yağ olduğu için onun hareket etmiyor. Bu sebeple de kir, pislik içeri doğru sızmıyor. Fareyi ve etrafındaki yağları atın. Geri kalan yağınızı da yiyiniz buyurdular. Donmuş olduğu için bu şekilde bir temizlik yapılabiliyor. Yağ donmuş halde ise böyle yapılır. Sıvı ise yağın hepsi necis olur. Sıvı olduğu için oradaki pislik bütün cüzlerine, o sıvının yağın bütün cüzlerine, kısımlarına dağılacağı için hepsi necis olmuş oluyor. Hanefilere göre bu yağdan yemenin dışındaki hususlarda istifade edilebilir. Yenmez ancak işte kandilde yakılabilir, farklı şekillerde kullanılabilir, istifade edilebilir demişler Hanefiler. Diğer mezheplerden demek ki bunun olmayacağını söylenenler de olmuş. Donmuş sıvı yağı demek ki bu şekilde yeme haricindeki işlerde kullanılabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi Mükerrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Müslümanın Allah yolunda alacağı her yara kıyamet günü yeni açıldığı andaki haliyle kan fışkırıyor gibi görünür. Rengi kan rengi fakat kokusu misk kokusudur. Kanın kokusu normalde hoş gelmez insana. Ancak şehidin kanının kokusu güzel kokar. Müslümanın Allah yolunda alacağı her yara kıyamet günü yeni açıldığı andaki haliyle kan fışkırıyor gibi görünür. Yeni haliyle, taze haliyle gelir. Onun için bir şereftir çünkü. Rengi kan rengidir fakat kokusu misk kokusudur. Bu hadisin bu bab altına alınması şu yöndendir. İmam Buhari bu hadisi temizlik bölümüne neden aldı? Nasıl ki su içine necaset düşüp rengi, kokusu ve tadı değişince yaratılışta kendisine verilen sıfatlar değiştiği için kullanılamaz hale geliyorsa, aynen bunun gibi necis olan kan Allah yolunda şehit olmak suretiyle değişip misk gibi oluyor. Tabiatı değişiyor, yapısı değişiyor bazı şeylerin. Suyun işte yapısı değişirse, tadı, kokusu, rengi değişirse o su bozulmuş oluyor, kullanılmıyor abdestte, içmede. Bunun gibi tersinden de söz konusu. Kan normalde necistir ancak Allah Teala onun tabiatını, yapısını değiştirir istediği zaman. Kıyamet günü bu mis kokusu gibi kokarak gelir. Bu sebeple de şehidin kanı yıkanmıyor. Şehidin kanı yıkanmadan defnediliyor ki o kan onun için bir şereftir. Kıyamet günü şehidin şerefini herkese ilan ediyor o kanı. Bu sebeple üzerinde bırakılıyor. Allah yolunda dökülen kanın manası değişiyor. O kanın manası değişiyor. Yaratılışta kendisine verilen çirkin vasıf gıpta edilecek bir hale geliyor ve mis gibi güzel koku neşretmeye başlıyor. Allah için olunca her şeyin manası değişiyor tabii ki. Buradaki kan da Allah için döküldüğü zaman, şehit Allah için kanını feda ettiği zaman onun da manası değişiyor. Allah'ın kudreti kanı miske çevirebilir. Tıpkı insanların kötülüklerini haseneye çevirdiği gibi. İşte misk nasıl oluşuyor? Misk ceylanların göbeklerinin gezinirken dağlarda etrafını saran çamurların, taşlaşmış çamurların içerisinde iyice orada çürüyerek, yapı değiştirerek, tabiatı değişerek misk haline geliyor zamanla, zamanın geçmesiyle. taşa, toprağa vurarak, ağaçlara, otlara. Bu şekilde kan cife, bir et parçası miske dönüşüyor, misk haline geliyor. Kan nasıl miske dönüşürse kıyamet günü şehidin kanı da misk oluyor, güzel bir koku oluyor. Tersine de çok misk gibi olan, güzel olan şeyler, bazı şeyler ihlâssızlık sebebiyle, isyan sebebiyle, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmadıkları için kötü hale gelirler, çirkin olurlar. Bu sebebi, yani mana değişir. İnsan nikahlı bir hanımının yanında olmasıyla, ona bakmasıyla, nikahsız birine bakması arasında çok fark var. Arada sadece bir nikah farkı var ama birisi helal oluyor, birisi haram oluyor. Bunu Efendimiz'e gösteriyorlar işte. Miraç'ta Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bazı insanlar gördüm diyor. Önlerinde çok güzel kebaplar varken onları bırakıp yan taraftaki cife, leşleri yiyorlardı. Böyle temsili bir gösterim olmuş Peygamber Efendimiz'e. Bunlar kim dedim diyor. Bunlar helal eşlerini bırakıp harama bakanlar, harama gidenlerdir buyurdu Cebrail Aleyhisselam diyor Efendimiz. Demek ki nasıl temsil olunuyor? Helal olan şey çok güzel, insanın hoşlandığı bir şekilde görünüyor. Haram olan şey cife olarak, leş olarak görünüyor. Halbuki ikisi de aynı. İkisi de aynı insan, ikisi de aynı ruhu taşıyan, bedeni taşıyan insanlar. Ama mana değişiyor. Bu sebeple insanın hayatı maddeden ibaret değil. İnsan manasıyla insan, ruhuyla insan, imanıyla insan, ihlasıyla, samimiyetiyle insan oluyor. Takvasıyla insan oluyor, Müslüman oluyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bugün belki çoğu insanda bu mananın çok önemi kalmadı. İnsanlar hep madde üzerine koşturuyorlar. Madde varsa, dünyalık varsa, maddi bir gelir, menfaat varsa onun peşindeler. Manevi olarak bir gelir peşinde koşan azaldı. Bu sebeple insan asıl ruhuyla insandır, manasıyla insandır. Bunu öğrenmek, bunun farkında olmak gerekiyor. Kanın sıfatı değiştiğinde güzelleştiği gibi suyun da vasıfları değiştiğinde temiz olmaktan çıkar, necis olur. Demek ki içine düşen, başlığımız neydi? İçine düşen yağ ve suyun hükmüydü. Nasıl ki kan burada çirkinken güzelleştiyse, vasfı değiştiği için, yapısı değiştiği için, su da yapısı değiştiği zaman, sıfatları değiştiği zaman tersine necis hale gelir. İşte suyun kokusu, tadı, rengi, bunlardan değişiklik olursa su necis hale gelmiş oluyor. Evet kıymetli dinleyenler, şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Vudu 68. baba geçiyoruz. Durgun suya pislik düşerse. Durgun suya pislik düşerse ne olur? Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını işitmiştir. Hiçbiriniz akmayan durgun suya bevlettikten sonra ondan su alıp yıkanmasın. Yani bevletmesin. Sonra gider bir yerden, oradan su alır, kullanır. Dolayısıyla akarsuya, durgun suya bevletmenin doğru olmadığı burada anlaşılıyor. Durgun suya bevletmek yasaklanmıştır. Hadis-i şerif durgun suya bevletmeyin manasıdır. Yani buradaki mana bevledin de sonra gidip yıkanmayın demek değil. Böyle yapmayın, bak sonra gider bir de oradan su kullanırsınız demektir. Bir durgun suya idrar yapmayın, tuvaletinizi yapmayın, kirletmeyin manasıdır. Çünkü her su akarsu değil de durgun sular da var, göller var. Dolayısıyla insanların yaşadıkları yerlerde muhtelif şartlar söz konusu. Böyle durgun su olan yerlerde oraların kirletilmemesini Efendimiz emrediyor. Nitekim bu manada başka rivayetler de mevcuttur. Yoksa bir kişi durgun suya bevlederse artık oradan su alıp gusletmesin manasına değildir. Yani Arapça söz cümle yapısı itibariyle böyle bir tercüme ortaya çıkıyor. Ancak mana durgun sulara kirletilmesini yasaklıyor. Kir taşımayacak seviyede büyük bir su olmadığı müddetçe içine necaset karışan suyla abdest ve gusül alınmaz. 10 metrekarelik en azından böyle geniş bir su olursa, çok sulu, o onun üzerine içine düşen ama rengini, kokusunu, tadını değiştirmeyen ufak tefek kirlerin, pisliklerin o suyu kirletmediği kabul edilmiş. Çünkü öbür türlü insanlar için çok büyük zorluklar olabilir. Bu sebeple bundan daha küçük olan bir şey varsa, orayı kirletecek bir şey düşerse onun içine, o suyun kirlendiği kabul ediliyor ve oradan abdest alınmıyor, gusül alınmıyor, içilmiyor. Buradaki büyük sular ise yaklaşık aşağı yukarı 10 metrekare, 10 metre 10 metre gibi olan geniş yerlerde, çok sulu olan yerlere biraz daha kolaylık gösterilmiş ama küçük sularda. Tabi büyük sularda rengi, kokusu, tadı değişirse, bunların sıfatlarında değişiklik olursa büyük olmasına rağmen o da bozulmuş oluyor, necis olmuş oluyor. O da kirlenmiş oluyor. Bir sonraki bölümümüz, babımız, namaz kılanın üzerine necaset bulaşırsa. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatır. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Beyt-i Muazzam'ın yanında namaz kılıyorlardı. Ebu Cehil ile bazı arkadaşları da oturuyorlardı. Derken biri diğerine falancalarda yeni boğazlanan devenin döl eşini hanginiz içindeki pisliğiyle birlikte getirip secdeye vardığında Muhammed'in sırtına koyar dedi. Devenin muhteviyatını, işkembesini, o pis taraflarını, atılan yerlerini getirip diyor secdeye vardığında Efendimizin boynuna koymayı teklif ediyorlar birbirlerine. Oradakilerin en şakisi, en kötüsü koşup getirdi. Eşkâhe diye geçer ayet-i kerimede. Bu Salih Aleyhisselam'ın devesini boğazlamaya kalkan insanların en şakisi, kabilenin en şakiyi, en kötüsü, en pis, çirkini kalktı deveyi öldürmeye. Burada da aynı şekilde Kureyş'in en şakisi gitti, koştu, devenin pisliklerini aldı getirdi. Bekledi. Nebi-i Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varınca iki omuzu arasına mübarek sırtını üzerine koydu. Tabii ki Peygamberimizin secdesi bizimki gibi olsaydı hemen alnımızı yere koyup kaldırmak şeklinde koyamazdı tabii ki ama Efendimiz secdeye varıp uzun uzun secdede kaldığı için o arada koyabilmiş. Ben ise hiçbir şey yapamıyor, sadece bakıyordum. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen, olayı anlatan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. İlk Müslümanlardan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Ben ise bakıyordum, hiçbir şey yapamıyordum. Korumasız, kabilesi olmayan bir insan. O Kureyş'in azgınlığına karşı bir şey yapamıyorum. Ah ne olurdu, o zaman elimde kuvvet olaydı. Gücüm olsaydı da buna engel olsaydım ne olur diyor. Bugün de Müslümanların hep böyle içlerinin yandığı, çız ettiği, hayıflandıkları şey. Ah gücümüz olsa da şu zalimlere dur desek, insanlara zulmeden, insanları bombalayan, kimyasal silahlar atan zalimlere dur desek, Müslümanları ezmek isteyenlere dur desek diye işlerinden geçiyor. Bir şey yapamıyor, ellerine bir şey gelmiyor. Abdullah İbni Mesud da bu şekilde düşünmüş. Ah ne olurdu, bir gücüm olsaydı da engel olsaydım diyor. Herifler gülmeye ve eğlenmek için bu işi birbirine isnat etmeye veya aşırı gülmekten dolayı birbirlerine doğru eğilmeye başladılar. Birbirlerinin üzerine eğilmeye başladılar. Gülmekten yerlere yattılar adeta. Kendilerince çok sevinçli anlar yaşadılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise mübarek başlarını secden kaldırmıyorlardı. Ağır da belki kaldırmak istese de kaldıramıyor belki. Ama zaten secdesi uzun sürüyor. Nihayet Fatıma radıyallahu anh'a gelip onu sırtından attı. Fatıma, Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz'in kızı olduğu için, Kureyş'e mensup olduğu için Kureyşlere karşı bir hareket yapabiliyor. Ama Abdullah İbni Mesud yapamıyor. Çünkü o kabileden değil. Kureyşler saldırsa onu kimse korumaz, koruyamaz. Ama Hazreti Fatıma'ya aynı şeyi yapamazlar. Kendi kabilelerinden birbirlerini engellerler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başlarını kaldırdılar. Namazı tamamladıktan sonra 3 kere İlahi Kureyş'i sana havale ederim diye dua buyurdular. Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum diye dua ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aleyhlerinde böyle dua buyurması onlara pek giran geldi. Çok zorlarına gitti. Zira o beldede duanın müstecap olduğuna inanıyorlardı. Yani Kabe'nin yanında namaz kılıyor Efendimiz. Orada dua edince tabii ki buradaki dualar kabul oluyor. Bunu biliyorlar, tecrübe edilmiş. Bir de bu dua yapan da işte gençliğini bildikleri, Muhammedül Emin dedikleri bir insan. Böyle insan duası da kabul olur, reddedilmez. Yani böyle lalettayin bir insan dua etse derler ki yani bunun duası kabul olsa olur, olur mu olmaz mı, ne kadar olur, ona pek itimat etmezler ama Peygamberimizin orada Kabe'nin yanında dua etmesi onlara ağır geldi. Ondan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer birer isim sayarak İlahi Ebu Cehil'i sana havale ederim. Demek ki onların içinde Ebu Cehil var. Utbe bin Rebi'ayı, Şeybe bin Rebi'ayı, bunlar iki kardeş, Taif'te bahçeleri olan, Efendimiz Taif'te taşlanınca bahçelerinden üzüm gönderen iki insan. Kureyş'in ileri gelenleri ama Kureyşlilerin Taif'te yerleri var, yazlıkları var. Taif Kureyş'e bağlı aşağı yukarı bir yer. Velid bin Utbe'yi, Ümeyye bin Halef'i, Ukbe bin Ebi Muayt'ı sana havale eder. Bütün müşriklerin azgınları, ileri gelenleri toplanmış demek ki. Efendimiz öyle tek tek isimlerini saydılar. Yedinciyi de saydılarsa da ismini ravi unutmuştur. Bir kişi daha varmış demek ki ravi unutmuş. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu saydıkları kimselerin çoğunu Kalib'de, yani Bedir çukurunda serilmiş gördüm. Kalib, kenarları yapılmış kuyuya, çukura deniyor. Lalettayın kazılmış çukur. Bedir'de bunlar hepsi öldürülünce bir çukur kazdırıyor Efendimiz. Oraya üst üste atıyor bu cesetleri. Ehli Kalib deniyor bunlara. Ehli Kalib, çukura atılan insanlar diye. İşte bu sayılanlar da diyor hep orada çukura atıldığını gördüm diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Efendimizin duası kısa bir müddet sonra kabul olmuş. Ve Bedir'de bunlar temizlenmişler. İslam'ın önündeki en büyük engeller ortadan kaldırılmış. Kafirler bile Mekke-i Mükerreme'nin hürmetini, faziletini ve orada yapılan duaların müstecap olduğunu kabul etmişlerdir. Burada Kabe'ye onlar da saygı gösteriyor. Kabe'deki duaları onlar da kıymetini biliyorlar. Bu rivayette onu görüyoruz. Müslümanlar nazarında ise Mekke-i Mükerreme ve orada yapılan ibadetler daha fazla tazime layıktır. O zaman Müslümanlar oraya gitmek için daha çok gayret etmeli. Oraya gidenler de sağda sola gezmek yerine daha çok vakitlerini Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Kabe'nin civarında geçirmeye gayret etmeliler. Orada otellerde vakit geçirip gelmemeliler. Onlar, müşrikler bile oranın kıymetini biliyorsa Müslümanlar daha çok bilmelidir. Onlar daima Allah'ın beyti muazzamının izzet ve şerefini daha da artır diye dua ederler. Peygamberimizin Umre'ye gittiğinde, Kabe'yi ilk gördüğünde yaptığı dualardan birisi bu. Allah'ım beyti muazzamının izzet ve şerefini daha da artır diye tavaf dualarında da var zaten. Kafirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıdkını, doğru söylediğini bildikleri halde haset, inat ve nefsaniyetleri sebebiyle Hakk'a teslim olamıyorlar. Biliyorlar ki bu insan çok farklı bir insan, çok nezih bir insan. Bu insan duası da makbuldür, kendisi de güvenilirdir, sözü de yalan değildir. Ancak biz onu kabul edersek hayatımız alt üst olur, tamamen değişmesi lazım. Haksız olarak kazançlarımızı bırakmamız lazım. Bir sürü değişiklik lazım. Bunlar da nefislerine hoş gelmiyor, işlerine gelmiyor. Diyorlar ki en iyisi böyle devam etsin, eski sistem devam etsin istiyorlar. Oradakilerin belki de bütün insanların en şakisi olan Habis, Ukbe bin Ebi Muayt idi. İnsanların en habisi, en şakisi, eşkası kalktı deniyor ya rivayette. O kim? Ukbe bin Ebi Muayt'mış. Peygamberimize de evi de yakınmış yani Mekke'de komşulardan. Kızı Ümmü Gülsüm ise Peygamber Efendimiz'e ilk hicret eden ve haklarında Mümtehine suresi 10. ayet nazil olan kadınlardandır. İlahi takdir işte. Bunda kısırı da insan anlayamıyor. Babası çok azılı düşman, şaki, en şaki, eşka bir insan. Kızı Ümmü Gülsüm ise Medine'ye hicret etmiş zorluklarla, müşrikler elinden kurtularak, müşrikler istedikleri halde Cenab-ı Hak kadınları hariç tuttuğu için geri verilecekler arasından geri verilmemiş. Mümtehine suresinde kendilerinden bahsedilmiş olan insanlardan birisi Ümmü Gülsüm. İlk hicret edenlerden. Babası azılı müşrik ama kızı mümine olmuş. Aynı şey Ebu Leheb için. Ebu Leheb'in kızı Dürre radıyallahu anh'a, o da Müslüman olarak hicret ediyor. Hatta babası sebebiyle kendisini rahatsız edenler olunca Efendimiz onu yasaklıyor, Dürre diyor. Değerli bir insandır diye. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh o güne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onlar aleyhine beddua ettiklerini hiç görmemiştim diyor. O güne kadar Efendimiz hep sabrediyor, alttan alıyor, tekrar onlara tebliğde bulunuyor. Ama o gün artık işi çığırından çıkardıkları için gülüşmeleri, işte yerlere yatmaları gülmekten onlar artık bedduayı hak etmiş oluyor. Efendimiz de beddua ediyor ve onun duası kabul oluyor. Bunların hepsi de iman saadetine eremeden müşrik olarak rezil bir şekilde ölüp gidiyorlar. Demek ki Rabbine ibadeti esnasında Efendimizle alay etmeleri üzerine bu bedduaya müstahak olmuşlar. Namaz, burada namazın önemi ortaya çıkıyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Yüce Rabbi ile, Rabbimizle münacat halindeyken, ibadet halindeyken yapılan bu saygısızlığı affetmiyor. Yoksa eziyet edenlere karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hilim, af ve müsamahası kimseye gizli kalmayan ve herkesin kabul ettiği bir hakikattir. Namaz kılmazken yapsalardı, yapıyorlardı zaten. Efendimiz bunlar için beddua etmiyordu ama namaz esnasında yapıp artık namaza müdahale edince o zaman bedduayı hak etmiş oldular. Erayetellezi yenhe abden ize salle ayet kerimesi. İşte görüyor musun o namazdan nehyedeni? Abden ize salle, kul namaz kılarken, Allah'ın kulu namaz kılarken onu namazdan alıkoyan, engelleyeni gördün mü diye Cenab-ı Hak ayet-i kerimede de onları tehdit ediyor. Demek ki namazdan alıkoymak insanları, namazda engel olmak önemli bir husus. Bilhassa bugün iş sahiplerinin, patronların işte namaz saatlerinde, işçilerin namazları hususuna dikkat etmeleri gerekiyor. Bir aksine burası bize namaz kılmalarına müsaade etmeyiz derlerse bu ayet-i kerimenin de hükmüne girmiş oluyorlar. Erayetellezi yenhe abden izâ sallâ. Namaz kılan kulu namazdan men eden, nehyeden, yasaklayanı gördün mü diyor Cenab-ı Hak. Bir tehdit üslubu var burada. Ona da çok dikkat etmek lazım. İnsanların öncelikle namazlarını kılmalarına imkan, fırsat tanımak lazım. Köleler için bile Efendimiz onu tavsiye ediyor. Köle diyor namazdan engellemeyin. Namazı en güzel şekilde namazını kılsın. O esnada Allah'a kulluk etmek gerektiği zaman artık kullara hizmetin, çalışmanın, işin, amelin bir manası kalmaz. Bazı komutanların arası ağzında meşhurdur askerde. Namaz kılmak istedi mi bir asker? Derler ki ya bu da ibadet. Vazife de ibadettir. Nöbet de ibadettir. Onun için diyorlar burada namaz kılınmaz. O zaman size ne görev verilirse onu yapın. Sanki 24 saat nöbet tutuyor insanlar gibi. Oturacak orada, sigara içecek, boş vakit geçirecek. Onu bir siper gibi kabul etmişler kendilerine bahane olarak. İşte çalışmak da ibadettir. Çalışıyoruz, namaz kılmaya vakit bulamıyoruz. Bazı patronların ağzında da o var. Çalışmak da ibadettir. Onun için namaza vakit yok. Allah'a ibadetin olduğu yerde kullara hizmet, çalışma durur. Öncelikle ibadetini yapar insan, sonra çalışmasına devam eder. Onu dikkate almak gerekiyor. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu rivayetten hareketle namaza durduktan sonra bulaşan necasetin veya çıkan kanın namazı bozmayacağı görüşüne varmıştır. Şimdi bakın alimlerimiz nerelerden ne çıkarıyor. Peygamberimizin yaşadığı bir üzücü hadise, elim bir hadise. Ancak bunun da bir fıkhi yönü var. Namaz kılarken Efendimiz üzerine pislik konmuş. Efendimiz namazını bozmamış, devam etmiş. Diyor İmam Buhari buradan bir hüküm çıkarıyor. Demek ki namazı bozmaz bu diyor. Ancak Hanefilere göre, Hanefiler diyorlar ki necaset dirhem miktarından fazla olursa bu durumda pislik bulaşan elbiseyi çıkarmak mümkünse çıkarmalıdır. Değilse namazdan çıkıp necaseti giderdikten sonra namazı tekrar kılmalıdır. Niye? Çünkü bu anlatılan olay İslam'ın ilk zamanlarında olmuştur. Belki o zaman Efendimiz bu üzerinde namazını bozmamıştır. Ancak daha sonraki zamanlarda Efendimizin temizlikle ilgili sözleri, tatbikatı gösteriyor ki çünkü İslam'da tedricilik var, nesih var, nasih, mensuh var, hüküm değişmiştir. İlk zamanlar böyle müsaade edilmiştir belki ama daha sonra kirlenen elbisenin çıkarılması istenmiştir. Hanefilerde tabi deliller var. Bunlar kafalarına göre söylemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir hükme, sonuca varmışlar. Araştırmaların neticesinde belki zaruret vardı burada. Peygamber Efendimiz'in nafile namaz kılıyordu. Kalkamamıştı, çıkaramamıştı. İlk zamanlardı. Gittikçe hükümler yenileniyor, gelişiyor, değişiyor, sağlamlaşıyor. en son hüküm neyse onlara bakmak lazım. Hanefiler diyorlar ki bir dirhem. Bir dirhem günümüzde kullanılan bir Türk lirası hacminde veya biraz da ondan küçük bir yer. Bir dirhemlik bir yer. Bir liralık, bir liradan biraz küçük, 50 kuruşluk belki paraların kapladığı yer kadar bir pislik olsa insan elbisesinde onunla namaz, ondan fazlasıyla namaz olmaz. Böyle bir şey olursa diyor hemen insan namaza çıkarabilecekse üst elbisesi mesela ceket gibi, gömlek gibi çıkarıp bir kenara koyar, namazda devam eder. Çıkaramayacaksa namazdan çıkar, necaseti giderir üzerinden, temizler, sonra namazını kılar demişler. Hanefiler bu rivayeti farklı yorumlamış, diğer delilleri daha kuvvetli görmüşlerdir. Buhari, İmam Buhari'nin de kendini alim bir insan. Kendine göre mezhebi var, görüşleri var, içtihatları var. Çünkü ayetleri biliyor, hadisleri biliyor. O böyle bir görüşe varmış araştırmalar neticesinde. Ama diğer alimler ise başka bir görüşe varmışlar. İçtihat diyoruz buna. Delillere bakıyor, değerlendiriyor, ölçüyor, biçiyor. Hangisi daha kuvvetli, hangisi önce, hangisi sonra? En son hüküm neydi? Efendimiz burada neyi kastetmiş olabilir? Buna içtihat diyoruz. Dünyada yapılabilecek en güzel işlerden birisi. Allah'ın diniyle meşgul olmak, ona kafa yormak, onun delilleriyle uğraşmak, onunla ilgili bir hükme varmak ve sonunda tabii ki Allah-u Alem diyorlar. Benim vardığım hüküm budur. Allah daha iyi bilir. Dileyen bunu tatbik eder. Dileyen kendisi başka bir alimin içtihadını tatbik eder. Tabii içtihada ait olan konularda ama bir de kesin hükümler varsa orada içtihada zaten mesela yoktur. Mevlid-i Nas'ta içtihada mesela yoktur diye delalet katı ise, ne kastettiği açıksa eğer, orada içtihat yapmaya gerek yok. Burada da demek ki elbise kirlendiğinde onun değiştirilmesi, namazın temiz elbiselerle giyilmesi, kılınması gerektiği ifade edilmiş oldu kıymetli dinleyenler. Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızın nihayetine geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.